Ayrım 15, sayfa 134. Ben kozmik çatlağı arıyorum. Kirden simsiyah olmuş eli, ayılma hücresinin çatlaklarla dolu duvarını okşuyordu. Onu bulduğumda buradan kaçacağım. Anais, yorum yapma gereği hissetmedi. 10 dakikadan beri Roel aptalının saçmalıklarına katlanıyordu. Nefes alamaz hale gelmişti. Yapmam gereken şey çizgiyi takip etmek, dedi serseri. Burnunu yeni bir çatlağın üzerine yapıştırmıştı. Anais'in ilgilenecek daha ciddi sorunları vardı. Yolda gelirken aldığı karton kutudaki içeceği plastik torbadan çıkardı. Bir anda Roel'un gözleri parladı. Akkor gibi iki küçük küre halini aldı. Karton kutuyu kaptı ve bir dikişte bitirdi. Evet, Philip Drew. Serseri kolunun tersiyle ağzını sildi ve gürültülü bir şekilde geğirdi. Kırmızı suratı dikenli tellere takılmış bir hayvan leşini andırıyordu. Sakallardan, saçlardan, kaşlardan oluşan bir kıl yumağı ve kan kırmızısı teninde sert yüz hatları. Fifi'yi iyi tanıyorum. 120 atan bir kalbi ve 8.6 çalışan bir beyni olduğunu hep söylerim. Anais bu çifte imayı anlamıştı. 120 BPM teknomüziğin temposuydu. 8.6 ise Bavaria birasına ve onun 8.6'lık alkol oranına bir göndermeydi. Şampiyonların, punkların, hardstyle'ların, her çeşit marjinalin birası. Roel, Fifi'den yaşıyormuş gibi bahsediyordu, öldüğünü bilmiyordu. Aslında kokuşmuş herifin tekidir. Dost olduğunuzu sanıyordum. Dost olmak açık sözlü olmaya engel değil. Anais gülmemek için kendini zor tuttu. İnsan enkazı konuşmaya devam etti. Fifi her şeyi yapar ve sonra yaptıklarının tam tersini yapar. Eroin kullanır, bırakır. Metal dinler, tekno dinler. Bir gün gotiktir, ertesi gün berbat bir punk olur. Başkomiser çocuğun yaşamını hayal etti. Kavgayla, uyuşturucuyla geçen sefil bir hayat. Eroin vuruşları, ekstasi uçuşları, yüzü duvara dönük geçirdiği gözaltı geceleri. Hiçbir şey hatırlamadan yabancı yerlerde uyanmalar. Her gün hep kurtulma umuduyla bir sonraki güne bağlanıyordu. Roel, Drew'un müzik zevkine karşı saldırıya geçmişti. Ben ona söylüyordum, senin müziğin boktan diye. Senin herifler taklitten başka bir şey yapmıyor. Marilyn Manson, Alice Cooper'ın taklidi. Tekno ise Kraftwerk'in, R&B. Dipnot, Kraftwerk. Sentetik müziği stüdyoda olduğu gibi sahnede de icra edebilen Alman elektronik müzik grubu. R&B, Rhythm and Blues, diğer adıyla RNB, Jazz, Rap, Gospel ve Blues karışımı Afro-Amerikalıların yaptığı müzik türü. Isaac Hayes'in, doğru, aynı ritimleri alıyorsun ve yeniden üretiyorsun. Fifi nasıl geçiniyordu? Sokaklarda boktan müzikler yaparak, benim gibi. Bordo'da mı? Bordo'da ve gittiği her yerde. Başka meyve suyu var mı? Anais ikinci karton kutuyu verdi. Adam bir dikişe içti. Bu kez geğirmedi ama Anais herifin altına işemesinden korktu. Üzerinde pislikten kumaşının desenlerinin seçilemediği bir palto vardı. Kirden kaskata olmuş çuval bezinden bir pantolon. Pis ayaklarını açıkta bırakan lime lime olmuş espadriller. Anais burun deliklerine Vicks sürmüş olmasına rağmen eliyle burnunu kapatmıştı. Roel kutuyu hücrenin diğer ucuna fırlattı. Esas konuya geçmenin zamanı gelmişti. Birkaç gün önce Fifi sana bir melekten bahsetti. Roel duvarın köşesine dayadığı sırtını omuzlarını hareket ettirerek bir hayvan gibi kaşıdı. Bir melek, evet diye sırıttı. Ona melek tozu verecekti. Katili. İlk kez ondan böyle açık açık bahsediliyordu. Genç kadın Roel'a doğru eğildi ve kelimeleri vurgulayarak konuştu. Onu iyi tanıyor muydu? Hayır, herif onunla yeni tanışmış. Onunla ilgili olarak sana tam olarak ne anlattı? Onu gökyüzüne cennete götüreceğini. Sürekli bilmem ne Aziz Julian'dan bahsedip duruyor. Konuksever Aziz Julian. Evet o. Neden ondan bahsediyor? Roel ayılır gibi oldu. Fifi okulu çok erken bırakmış ama bu efsaneyi hatırlıyordu. Bir prens yanlışlıkla anne babasını öldürür. Bunun üzerine çok uzaklara gider. Bir ırmak savcısı olur. Bir gece cüzamlı biri gelir ve ondan kendini nehrin karşı yakasına geçirmesini ister. Julian onu yanına alır, karnını doyurur, kendi bedeniyle onu ısıtır. Cüzamlı onu gökyüzüne çıkarır. Bu cüzamlı İsa'dır. Fifi de bu meleğin onu bulmaya geldiğini ve onu göğün 7. katına çıkaracağını söylüyordu. Neden bu efsaneyi bu kadar aklına takmıştı? Çünkü onun meleği de cüzamlıymış. Cüzamlı mı? Herifin suratı bezlerle sarılıymış. Anais sahneyi gözünün önüne getirmeye çalıştı. Yüzü bezlerle sarılı bir adam Philip Drew'un karşısına çıkıyor. Ona muhteşem bir uyuşturucu vaat ediyor. Evsiz de adamın ve teklifinin ardına takılıyor. Acaba bu ikisinin karşılaşması bir güvenlik kamerasına takılmış olabilir miydi? Fifi'yi en son ne zaman gördün? Sana tam olarak ne söyledi? Cüzdanlı ile randevusu olduğu akşam gördüm. Birlikte nehri geçeceklerdi. Bir sürü aptallık. Şu randevu neredeydi bilmiyorum. Sen onu nerede gördün? Rıhtımda, Stalingrad yakınındaki. Fifi çok heyecanlıydı. Saat kaçtı? Hatırlamıyorum. Adamın akşamın ileri saatleriydi belki. Anais her ayrıntıyı irdeliyordu. Fifi'nin bir köpeği vardı değil mi? Evet, tüm evsizler gibi. Başka meyve suyun var mı? Yok. Adı neydi? Mirvan. Bir Gürcü Ermiş'in adı. Fifi'ye sadık bir köpek. O gün de yanında mıydı? Elbette. O günden sonra köpeği gördün mü? Fifi'yi de görmedim. Sesi yeniden boğuklaştı. Bütün enerjisini kaybetmişti. Ona yeniden yakıt gerekiyordu ama Anais kurumuştu. Çantasının kirpas içindeki adama sürünmemesine dikkat ederek ayağa kalktı. Seni serbest bırakacaklar. Hücreli camın duvarına vurdu. Bir polis belirdi. Joel arkasından seslendi. Fifi'ye ne oldu? Bilmiyoruz. Camlı bölme açılırken Joel kahkahalarla güldü. Siz polisler bizi hep aptal yerine koyuyorsunuz ama asıl aptal olan sizlersiniz. Onun öldürüldüğünü anlamadın mı sanıyorsun? Başkomiser cevap vermeden hücreden çıktı. Çürük bir meyve çekirdeğini ağzından atar gibi tükürdü. Kolunun tersiyle burnundaki viksi temizledi. Saatine göz attı, öğlen olmuştu. Geriye sayımın tiktaklarını duyuyordu. Bu görüşmeden çok şey ümit ediyordu ama belirgin bir şey elde edememişti. Arabasına binerken Lekoz'u aradı. Lekoz 2 saat içinde imajın üretiminde ve satışında uzman olmuştu. Son 4 hafta içinde Giront bölgesinde yazılmış reçetelerin listesini çıkarmıştı. Her veterinerle, her hayvanat bahçesiyle vesaire temasa geçilmeliydi. Ayrıca stoklar, siparişler, satışlar da kontrol edilmeliydi. Tüm bu incelemeler en az bir günü alacaktı. Hırsızlık konusuna gelince, biri Bordeaux yakınlarında, diğeri Libourne civarında 2 veteriner kliniği Ocak ayında soyulmuştu. Ancak bu bir şey ifade etmiyordu. Aldığı bilgilere göre ketaminin insanlar üzerinde de halüsinojen etkileri vardı. Çalınan malların uyuşturucu müptelalarına satılmış olma ihtimali vardı. İki hırsızlık olayını soruşturan polislere göre şüpheler, bu tür maddelerin kaçakçılığını yapanların üzerinde yoğunlaşıyordu. Anais, Caffar'dan haberi olup olmadığını sordu. Hala köpeğin ve Duru'nun giysilerinin peşindeydi. Zack ile Konanta gelince son telefon konuşmasından bu yana haber yoktu. ''Emniyette misin?'' diye sordu başkomiser. ''Evet. Kimlik tespit şubesinin yolladığı parmak izlerini aldınız mı?'' ''Bir saat oluyor. Evet. Henüz sabıkalıların parmak izleriyle karşılaştıramadık. Bilgisayarda bug var. Dipnot, bug, böcek. Bilgisayar programındaki ve sistemlerindeki hataları, beklenmeyen sonuçları ve sistemin alışılmadık biçimde çalışmasına neden olan oluşumları tanımlamak için kullanılır.'' Karakollar en ucuz yazılımlarla ve en sıradan bilgisayarlarla donatılmıştı. Her polis merkezinde her gün meydana gelen arızaları kaydetmek için bir defter tutulabilirdi. Bizim bilgisayar uzmanı ne diyor? Birkaç gün bilgisayar stajı görmüş bir komiser bu unvanla anılıyordu. Lekoz sessiz kaldı. Lanet olsun dedi Anais dişlerinin arasından. Bir tamirci çağırın, gerçek bir tamirci. İlgilenen biri var. Kim? Benim kapı komşum, bilgisayar oyunları programcısı. Anais asabi bir kahkaha attı. Artık bu kadarı da fazlaydı, hem de çok fazla. Polislerin yardımına koşan bir geek. Dipnot, geek. Az bilinen veya oldukça spesifik bilgi alanlarına, kimi zaman saplantılı biçimde hayran olan kişi. Spora, müziğe, modaya, yemeklere pek yatkın durmaz. Fazla bilinmeyen ve toplumun genelince pek paylaşılmayan ilgi alanlarına yönelir. Düzen sağlayıcıların müttefiki ters kültür. Yani onarıldı. O halde merkez arşive girdin değil mi? Hayır. Neden? Dosya kayıp. Anais küfrü bastı. Her yazılımın kullanımı için yönetim bir şifre belirlemişti. Hatırlaması imkansız harf ve rakam dizileri. Bu hiyeroglifler bütün şubelerin kullanımı için bir dosyada kayıtlıydı. Dosya yoksa şifre de yoktu. Şifre yoksa sorgulama yapma imkanı da yoktu. Anais motoru çalıştırdı, hareket etti. CSI dizisindeki polisler gibi olmaktan çok uzaktılar. Geriye sayımın tiktakları sağır edici bir hal almıştı. Yeniden Zack'ı düşündü. Amnezik bir adama bir numaralı şüpheliye göz atmak için içsiz hastanesine uğramış olmalıydı. Ama onu neden geri aramamıştı? Telefonunu eline aldı. Bu saçmalık da neyin nesi? Anais telefonda avaz avaz bağırıyordu. Freire onu yumuşatmaya çalıştı. Doktor olarak nakil işini ben üstlendim. Birinci dereceden bir tanığın nakil işini mi? Amnezisi olan bir hastanın. Onun tutumu ve hareketleriyle ilgili her şeyi bize bildirmeliydiniz. Sahi mi? Freire N10 karayolunda ilerliyordu. Anais Çetelet bizzat onun tarafından organize edilmiş olan Bonfils'in nakil işinden haberdar olmuştu. Ayrıca kriminal polis koordinatörüyle de konuşmuş, Freire'nin yalanlar söyleyerek Bonfils'in ellerindeki ve bakım çukurundaki planktondan haberdar olduğunu da öğrenmişti. Tüm bunlar sigortalarını attırmaya yetmişti. ''Ukala tavırlarınız canımı sıkmaya başladı.'' dedi Anais hattın diğer ucundan ıslığı andıran bir sesle. ''Ukala tavırlarım mı?'' Şaşırtıcı teşhisleri olan bir psikiyatr, herkesin hayatını kurtaran bir ruh araştırıcısı. Ancak şu an bir cinayet söz konusu ve bu da polisin işi, lanet olsun. Size bir kez daha yineliyorum. Benim hastam, sizin hastanız bizim bir numaralı şüphelimiz. Bunu bana söylememiştiniz. Hastanızın çukurda bazı izler bırakmış olduğunu dünden beri biliyorsunuz. Size bunu çizerek mi açıklamak gerekiyor? Bu demek değil ki, kaçmaya yataklık etmek, adli bir soruşturma çerçevesinde yasa dışı yollara başvurarak bilgi toplamak. Bunların size neye mal olacağını biliyor musunuz? Freire'nin önünde Landes ormanları resmi geçide devam ediyordu. Denize yakın çam ağaçları gökyüzüne çizilmiş karalamaları andırıyordu. Yağmur yeniden başlamıştı. Dinleyin dedi Freire sakin bir ses tonuyla. Öfkeden deliye dönmüş insanlara karşı kullandığı ses tonuyla. Yeni bir şey var. Hastanın kimliğini belirledik. Ne? Matthias durumu özetledi. Ana hiç ses çıkarmadan dinliyordu. Psikiyatr hassas bir noktaya temas ettiğini düşünüyordu. Ama başkomiser sert bir sesle cevap verdi. Bana adamın hafızasına yeniden kavuştuğunu ve onu hiçbir şey olmamış gibi evine uğurladığınızı mı söylüyorsunuz? Tüm belleğini değil. Saint-Jean Garı'nda ne olduğunu hatırlamıyor. Ben yarın sabah erkenden onu buraya getirteceğim. Kovboyu gözaltına alacağım. Olmaz. Onu birkaç gün rahat bırakmak gerekiyor. Sakinleşmesi için. Kendini yeniden bulması için. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Deniz tedavisi mi? Freire sükunetini koruyordu. Patrick Bonfils'in eski kişiliğinin stabil hale gelmesi hepimizin yararına. Zihinsel kaçışından önceki son saatleri hatırlayabilmesinin tek koşulu bu. Ve sizi mi gözaltına almamı tercih edersiniz? Ana iş sertçe telefonu kapattı. Freire kulağında telefonu öylece kala kaldı. Ağaçlar resmi geçide devam ediyordu. Liposta'yı geride bırakmıştı ve birazdan A63 karayoluna girecekti. O esnada dikiz aynasında bir çift far fark etti. Siyah bir arazi taşıdı. Bu arabayı 30 dakika önce gördüğüne de yemin edebilirdi. Bunun hiçbir anlamı olmadığını düşündü. Araba kullanmak artık robotlaşmış bir etkinlikti. Hız sınırlayıcısıyla baskılanmış motor, radarların ve diğer yol devriyelerinin korkusuyla frenlenmiş beyin, tek sıra halinde akan trafik. Beyaz farlar hala onu izliyordu. Evin etrafında dolanan siyah giymiş iki adamı gördüğünde ya da gördüğünü sandığında yeniden içini rahatlatmaya çalıştı. Ne var ki o sırada arabanın markasını tanıdı. Bir 4x4 Audi Q7. Matthias arabanın hızını birden 30 kilometreye düşürdü. Yağmur perdesinin ardındaki araba da hızını azalttı. Gözünün arkasındaki ağrı nüksetti. Başının içinde bir alarm işareti gibi acı veren şiddetli bir seyirtiydi. Aniden hızlandı. 4x4 de peşinden hızlandı. Aralarında 1 metre mesafe vardı. Göz yuvarında gitgide artan ağrı beynini patlatacak gibiydi. Terden yapış yapış olmuş parmakları direksiyon simidinin üzerinde kayıyordu. Bardaktan boşanırcasına yağan, görüşü zorlaştıran şiddetli yağmur, korkunç bir sel gibi önüne geleni sürükleyecek gibiydi. Bir bağlantı yolu gördü. Hiç düşünmeden direksiyonu sağa kırdı. Tabelada yazılı isimleri bile görmemişti. Landes'in ortalarında bir yerlerde olmalıydı. Devlet yoluna ulaşınca yine sağa döndü ve devam etti. 1 kilometre, 2 kilometre. Çevresinde uzun çam ağaçları hışırdıyordu. Görünürde köy yoktu, ev yoktu, benzin istasyonu yoktu, hiçbir şey yoktu. Saldırıya uğramak için ideal bir yerdi. Dikiz aynasına göz attı. Farları açık Q7 hala peşindeydi. Freire elini cebine soktu ve cep telefonunu çıkardı. Hızını 70 kilometreye sabitledi. Telefonunu fotoğraf çekme konumuna getirdi ve objektifi arabaya çevirdi. Zoom yaptı ve ekranı yağmurun oluk oluk attığı radyatör ızgarasına doğru ayarladı. Plakayı kadraja alıp almadığını anlaması imkansızdı. Çeşitli açılardan peş peşe bir sürü fotoğraf çekti ve yeniden hızlandı. Sicim gibi yağan sağanak, çubuk gibi göğe yükselen ağaçlar parmaklıktan farksızdı. Bu parmaklıkları parçalayıp yoluna devam ediyormuş gibi bir izlenime kapıldı. O sırada sağ tarafında toprak bir yol belirdi. Yeşilliklerin arasında bir yara gibiydi. Freire direksiyonu kırınca araba çamurda kaydı. Direksiyonu düzelterek arabanın burnunu doğrulttu, vites küçülttü, gaz verdi. Motordan bir uğultu yükseldi. Araba patinaj yaptı. Yerden havalanan kırmızı toprak ön camına yapıştı. Dört çeker bir araba olsaydı bu düşünceyle dikiz aynasına baktı. 4x4 görünürlerde yoktu. Gaz pedalına yüklendi. Motor homurdandı. Tekler gibi oldu. Sonra araba çamurdan kurtuldu. Çam ağaçları, eğrelti otları, katır tırnakları. Hepsi yeşil dalların kırmızı toprağın fonunda ışırdayıp çıtırdayarak resmi geçit yapıyordu. Araba bir oğlak gibi sıçrıyor, tümseklere çarpıyor, balçık haline gelmiş patikada zıplıyordu. Freire gözlerini dört açmış dümdüz yol alıyordu. Ormanın sona ermesini bekliyordu. bir su birikintisi, bir çukur, bir engel. Farların ışığında patikayı dikey olarak kapatmış bir ağaç gövdesi belirdi. Freire frene bastı ve ani bir hareketle direksiyonu kırdı. Kısacık birkaç saniye kendi ölümüyle yüz yüze geldi. Arabası havalandı, sonra ağır bir çuval gibi çamur dolu bir çukura düştü. Motor stop etti. Tekerlekler çamura saplandı. Freire nefes alamıyordu. Direksiyon kaburgalarına çarpmıştı. Başını ön cana vurmuştu. Canı yanıyordu. Alnı kanıyordu. Ama yarısının ciddi olmadığını biliyordu. Bu şekilde direksiyonun üzerine kapanmış bir halde birkaç saniye bekledi. Biraz zaman geçmesini, kanının yeniden damarlarında dolaşmasını bekledi. Yağmur arabasının çatısına vurmaya, camlarını dövmeye, ormanı tokatlamaya devam ediyordu. Zorlukla emniyet kemerini açtı. İki parmağıyla kapının kolunu tuttu ve açmak için omuzuyla yüklendi. Hızla açılan kapıdan su birikintisine yuvarlandı. Tek dizinin üzerinde doğruldu. Orman binlerce damlanın altında aşırdamasını sürdürüyordu. Görünürde 4x4 yoktu. Onları ekmişti. Güçlükle ayağa kalktı. Sırtını arabasına dayadı, ellerine baktı. Heyecandan titriyordu. Kalbi de aynı şekilde yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Dakikalar geçti. Yağmurun gürültüsüne rüzgarın etkisiyle hışırdayan ağaçların sesi ekleniyordu. Gözlerini kapattı. Kendini balçığın içine gömülüyormuş gibi hissediyordu. Yağmur sel olmuş üzerinden akıyordu. Ama aslında onu sırılsıklam eden şey duyduğu korkuydu. Reçine, yosun, yaprak kokuları burun deliklerine dolduruyordu. Soğuk kendini hissettirmeye başlamıştı. İyice üşüdüğünde ve kalbi normal ritmine kavuşunca arabaya bindi. Kapıları kapattı. Kaloriferi sonuna kadar açtı. Aklına peş peşe sorular geliyordu. Bu adamlar kimdi? Neden onu izliyorlardı? Başka bir yerde onu bekliyorlar mıydı? Hiçbirine cevap bulamadı. Kontak anahtarını geri çevirdi ve geri vitese taktı. Batağa saplanıp saplanmadığını kontrol etmemişti. Tekerlekler patinaj yaptı, toprağı kavradı, kırmızımsı çamurlar fırlattı. Sonunda araba, karaya çekilen bir gemi gibi balçıktan kurtuldu. Yolu görmek için kafasını camdan çıkararak geri viteste yol almaya devam etti. 100 metre sonra bir yarım tur yapabildi. Yeniden Bordeaux'a doğru yola çıktı. Daha sakin düşünüyordu. Acı, bir veya iki kaburgası çatlamış olabilirdi. Onu uyanık tutuyordu. Q7'deki herifleri ilk ne zaman gördüğünü hatırlamaya çalıştı. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece, ilk akşam nöbetinde. Patrick Bonfils'in ortaya çıktığı gece. Freire tüm bu öğeleri değerlendirdi. Bonfils, hafızasını yitiren adam. Gece ziyaretçileri, Saint-Jean Garı cinayeti. Bu üç unsur arasında bir ilişki olabilir miydi? Belki de Patrick Bonfils, katili çukurun içine Minotaurus koyarken görmüştü ya da gördüğü başka bir şeydi. Bu uğursuz heriflerin ilgilendiği bir şeyler olmalıydı veya korktukları bir şeyler. Belki de Bonfils'in konuştuğunu düşünüp korkuyorlardı. Kime? Spiky hatırına. Ayrım sonu sayfa 143. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Marilyn Manson. M-A-R-I-L-Y-N M-A-N-S-O-N Alice Cooper. A-L-I-C-E C-O-O-P-E-R Kraftwerk. K-R-A-F-T-W-E-R-K R&B R-V-B Isaac Hayes I-S-A-A-C H-A-Y-E-S Vix V-I-C-K-S Rhythm and Blues R-H-Y-T-H-M A-N-D B-L-U-E-S Julian J-U-L-I-E-N Mirvan M-I-R-V-A-N Liborn L-I-B-O-U-R-N-E Bug B-U-G Geek G-E-E-K CSI C-S-I Liposte L-I-P-O-S-T-H-E-Y Audi A-U-D-I